Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden ve onların hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam, bu Rüveyn bin Ahmet Hazretleri'nin hayatına başlamıştık. Ölümü, vefatı Hicri 303, Miladi 915. Onun şöyle bir ifadesi var. Hakim kelimesini veli anlamında kullanıyor. Ve velilerin tavırlarının dini hükümlerin uygulanması noktasında önem arz ettiğini vurguluyor. Ona göre sufiler, bilhassa velayet makamına nail olanlar, dini emirlerin hayata geçirilmesi aşamasında halk için kolaylığı esas almaları gerekiyor ve bunları kendilerine tatbik ederken de daha da dikkatli davranmaları gerekiyor. Yani halka kolaylaştırıcı yönde tavsiyelerde bulunmaları ama kendilerine zor olanı tavsiye etmeleri şeklinde tavsiyesi var. Dilerseniz bununla başlayabiliriz kıymetli hocam. Buyurun sayın hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Muhterem dinleyenler, hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Allah şu fani dünyanın sonunda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek can verebilmeyi nasip ve müyesser eylesin.
Amin.
Evet, Rüveyn bin Ahmet efendim ölümü miladi 915 Abbasiler dönemi. Kendisi biliyorsunuz Davud Zahiri Hazretlerinin mezhebine, Zahiri mezhebine mensup. Ve bilgi altyapısı çok kuvvetli ve medrese eğitimi almış ve bir fakihtir. Hatta bir dönem Bağdat'ta kadılık yapmıştır. Yani hakimlik yapmış. Halkın başına geçen, halkın başından geçen olaylara kadılık yaparak hüküm vermiş bir mahkeme reisidir. Yani sufidir ama hukukçu kökenli sufi. Şeriat konusunda böyle hukukçu kimliği önde gelen, ilmi kimliği önde gelen zevatın tasavvufu yaşaması daha farklı bir incelikle ortaya çıkıyor. Yani çok farklı. Mesela Sami Efendi Hazretleri Osmanlı döneminde 4 veya 5 sene kadar Darülfünun Hukuk Fakültesinde okudu ve mezun oldu.
Evet.
2 sene İslam hukuku okudular Sami Efendi Hazretleri o okulda. 2 sene de Fransız medeni hukuku, ceza hukuku onu okudular. Fransızcası o yüzden var. Hatta biz duyardık Sami Efendi Hazretleri böyle bir Fransızca bir iki kelam geçtiği zaman anlar ve hemen cevap verirmiş. Çünkü o devrin geçerli dili Fransızcaydı.
Evet.
İlim dili oydu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra emperyal dil olarak İngilizce yaygınlaştı biliyorsunuz. Sami Efendi Hazretleri hukukçu olduğu için hukuk mantığına sahip. Hatta Abdullah Sıvacı Hoca, o İLAM'ın ilk genel müdürü oydu. Bana bir hatırasını şöyle nakletmişti. Ethem Hocam dedi, 1950 senesinde dedi, işte 15-16 yaşlarında, artık kaç yaşındaysa, yani askere gitmeden önce, rahmetli Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinden İslam hukuku, usulü fıkıh dersi alırdım. Pezdevi'nin hukuku, hukuk usulünü okurduk. Pezdevi.
Evet.
Şu orada okurdum. Karşı tarafta, Beyoğlu tarafında, şey tarafında, Eminönü tarafında bir camide buluşur birkaç arkadaş. Bir yandan da Sami Efendi Hazretleri'nin bulunduğu Erenköy'e gider. İşte 50'li yıllar, 52, 55, işte o yıllar, o civar. Çünkü 50-51'li yıllarında Medine'de kalmıştı biliyorsun. Şam'da kalmıştı biliyorsunuz. Bir gün bir ders okuduk. Ders okuyunca bitti. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri dedi ki, ya şunu da parantez içinde söyleyeyim. Benim annem Silistreli olduğu için komşu Süleyman Hilmi Tunağan Hazretlerine bir akrabalık bağı olduğunu dedem medrese Rüştiye'den arkadaşım ve akrabamız derdi Süleyman Hilmi Tunağan Hazretlerine. Yani akrabamızmış bizim Romanya'dan. 1938 sene öncesi, 1938'den önce. Süleyman Hilmi Tunahan dedi ki, evlatlarım artık devir kötüleşti. Din, iman kalmadı. Medreseler kapandı, okullar kapandı. Yani durum çok sıkıntılı. Yeni yetişenler pek yetişmiyor. Bu okuduğumuz Arapça metni bugün anlayan ve okuyan adam kalmadı artık. Siz elhamdülillah şanslısınız dedi. Tabii üzüldük. Ama elhamdülillah Süleyman Efendi'den bu şekilde Pezdevi'nin usulünü okumaktan da mutluluk duyuyoruz. Sevindik. O günkü 5-6 saat ders neyse bitti. Öğle namazını kıldım ve karşıya geçtim. Ve Sami Efendi Hazretleri'ni ziyaret ettim. Hoş geldin Abdullah Efendi evladım dedi. İşte 18-19 yaşında Abdullah Sıvacı Hoca. Belki askerden hemen sonra, onu da tam bilemiyorum ama gençlik yılları. Bugün ne okudunuz diye sordu bana Sami Efendi Hazretleri. Efendim Pezdevi'nin usulünden bir bölüm okuduk. Sami Efendi Hazretleri nereye okudunuz? Kitabı açtım. Birkaç cümle okudum. Okuyunca gerisini ben okuyayım dedi. Arapça ibarenin 1,5 sayfasını Sami Efendi Hazretleri ezberden okundu. Ben de kitaptan takip ettim diyor. Hiçbir yanlış yapmadı. Diyor.
Ezbere biliyor.
Ezbere biliyor. Elhamdülillah dedi diyor bitince. Biz bunu yaklaşık 40 sene önce kadar okumuştuk. Hukuk fakültesinde okurken. Hala aklımızda kalmış bir şeyler dedi diyor. Yani karşı yakada bilen kalmadı deniliyor. Buradan cevap geliyor. Bilen var.
Bilen var.
İlgimi çekmişti diyor. Sami Efendi Hazretleri durumu bu. Fakih. Yani istese mahkemelerde kadılık yapabilecek, mahkemelerde hakimlik yapabilecek modern hukuk fakültesi mezunu Abdülhamit'in Fransa'dan devşirdiği, aldığı hukuk fakültesi. Oradan mezun. Modern hukuku biliyor ve İslam hukukunu biliyor. İkisini aynı anda biliyor.
Evet.
Fıkıh konusunda derin bilgiye sahip olmasına rağmen fıkıhla ilgili bir soru sorulduğu zaman bizim fıkıh konusunda yetkimiz yoktur. Abdurrahman Şeref Efendi'ye gidiniz, İstanbul Müftüsü.
Güzel yazıcı.
Güzel yazıcı. Ondan fetvayı alınız derdi. Bildiği halde fetva vermezdi. Yani kör testereyle kesilmek gibidir fetva vermek. Şimdi bakıyorsun internet, sosyal medyaya giriyorsun. O kadar çok müftü var ki. O kadar çok kır müftüsü var ki, o kadar çok dağ ve bayır müftüsü var ki, geçilmiyor. Hepsi bir allame-i cihan. Min harfi cerinin dendan manasına ve takrip ifade ettiğinde biliyorlarmış. O kadar büyük Arapçaları varmış.
Evet.
Yani tevazu bu ki, Sami Efendi Hazretleri, İslam hukuku ile ilgili soruları genellikle ehline havale eder ve oradan fetva alınmasını ister. Kendisi fetva vermekten hazer ederdi, sakınırdı, fetva vermezdi. Bildiği halde.
Evet.
Biz işte manevi yolda görevliyiz. Manevi olarak bir sorununuz, probleminiz varsa bize sorun. elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız derdi. Şimdi tasavvufun ilimle bağı koparılırsa sapıklıklar zuhur ediyor. Demek ki Rüveym zamanında da her devirde olduğu gibi bu şekilde dağ, bayır, köy, kasaba, kırsal müftüler bir hayli çok ki bu şekilde sufiler de var. Havuzu kirletiyorlar. Bunlara şayet engel olmazsanız havuz kirlenir, tasavvuf için iyi olmaz, tasavvuf için doğru olmaz. Bu havuzun kirlenmesi ümmeti Muhammed'in de aleyhine olur. Hep beraber gördüğümüz yanlışları lütfen düzeltelim diyor Rüveym. Yani otokritik müessesesi, kendini öz eleştiriye tabi tutmak konusu fıkıh için de geçerli, hadis için de, tefsir için de geçerli, kelam için de geçerli, ahlak için de geçerli, tasavvuf için de geçerli.
Evet.
Şayet siz bu şekilde kendi kritiğinizi yapamaz, ayrık otlarını temizleyemezseniz, zamanla o tasavvuf müessesesi eskimeye, erozyona, yıpranmaya maruz kalır. Eskir.
Eskir.
Maili inhidam olur. Yıkılmaya meyleder.
Yıkılmaya yüz tutar.
Nitekim Osmanlı'nın son zamanlarında bunlar çok acı bir şekilde yaşanmış. Pek çok cahil şeyhler zuhur etmiş. Müteşeyyih dediğimiz uyduruk mürşid-i kamiller ortalığı kaplamış. Ve bunların meydana getirdiği tahribat padişahların da dikkatini çekmiş olmalı ki meclis-i meşayih diye Diyanet İşleri Başkanlığı'na benzer bir şekilde bir teşkilatlanmaya gidilmesi konusunda 1875 ve 1915 senelerinde iki defa çalışma yapılmıştır.
Evet.
Esad Erbil Hazretleri ikisinde de var. 1875'te de var, 1915'te de var.
Evet.
Şu anda da Allah razı olsun Hasan Kamil Bey çok ciddi bir şekilde bu konuyu, bu dersi iyi çalıştı. Her yere anlatmaya çalıştı. Fakat hala böyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Sufiye'nin temsiliyle alakalı bir board, bir masa, bir bölüm, hala bir kompartıman oluşturulamadı. Bununla ilgili bir kanun çıkartılamadı. Şu anda bizim tasavvuf 1920'li yıllarda çıkan kanunlara göre yasak bir olaydır.
Yasak.
Ve Cumhuriyet'in tabularındandır. Ve hala o tabu devam ediyor ama herkes derviş. Yani uygulanmayan bir devrim yasası. Çünkü gönüllerde olan bir şey. Ben falan da Hacı Bayram Hazretlerini seviyorum. Ahmet-i Sevi ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerini seviyorum. Ondan sonra Mevlana Hazretlerini seviyorum. Hacı Bektaş Veli Hazretlerini seviyorum. Hazreti Ali Efendimiz'i seviyorum. Sen bunlara, bu sevgiye kanunla engel olamazsın ki. Gönüller hep bir dergahtır. İlla bir bina kurulup da içine gelmek, toplanmak değil ki tarikat.
Evet.
Ben falanca Allah dostunu seviyorum. Hacı Bektaş Veli öleli 700 sene olmuş. Ben seviyorum. Seviyorsam onun ben müridiyim. Onun bağlısıyım. Aşkla mesela.
Tabii.
Tabii günümüzde de Rüveym'in ta o zamanki bundan 1100 sene önceki hatta 1100 sene evet tam 1100 sene önceki bu hassasiyeti günümüz için de aynen geçerli. Yani gördüğümüz eksikliklerin mutlaka elle, dille veyahut da kalple, buğz ile düzeltilmesine gayret etmek ve çaba göstermek gerekiyor.
İnşallah.
Yoksa bu güzellik kaybolacak. Medeniyetimizin kurucu ana damarlarından, besleyici damarlarından birisi bu şekilde koparılırsa aslımızdan kopmuş oluruz. Sünnetin anlaşılması, Kur'an'ın anlaşılması, Allah'ın sevilmesi, peygamberi yaşamak, Bu gibi konularda arabamızın tekeri yokuşlarda badanaş yapar.
Evet hocam.
Yol alamayız. Eleştiri mutlaka lazım. Eleştiri yaparken de ölçümüz ve kriteryumumuz Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnet bazlı olduktan sonra eleştiri yapmanızda hiç mahsuru yoktur.
Evet.
Gel beni de eleştir. Daha önce dediğim gibi la ta'ate li mahlukin inde ma'siyetil halik. Yani Allah'a isyan yolunda mahluka hiçbir zaman itaat olmaz. Eğer yanlış varsa o yanlış bize söylenir.
Söylemek lazım.
Mesela bakın Osman hocamız Allah razı olsun. İlahiyat fakültesinde hoca olsa 17 ayrı kürsüden profesör olacak birikime sahip. Yani tarihten, tefsirden, hadisten, edebiyattan, bilmem neden topluyorsun. Her birinde bir doktorası var Osman hocamız.
Evet.
120'den fazla eseri var. Bilgili, yürüyen kütüphane gibi. Herhangi bir fıkhi konu olduğu zaman yakından uzaktan ilgili gördüğü kim olursa soruyor, fikir alıyor. Aynı konuyu 40 kişiye sorduğunu ben bilirim. Biliyor kendisi cevabı. Farklı bir şey var mı acaba? Soruyor. Hocam bu nedir diyor soruyor. Hocam benim bilebildiğim kadarıyla bu böyle olması lazım. Bir de şöyle şöyle olabilir, bir de böyle böyle olabilir. Bakıyor yeni bir şey yok. Devam ediyor. Ama yeni bir şey olduğu zaman onunla kendi fikrini zenginleştiriyor ve sunduğu zaman zengin fikir halinde sunuyor. Zenginleştirilmiş uranyumdan atom bombası yapıldığı zaman dünyayı yerinden nasıl oynatıyorsa zenginleştirilmiş fikirler de dünyayı yerinden oynatmaz mı?
Oynatır.
Olay bundan ibaret. Onun için ortak akla Kur'an-ı Kerim özen gösteriyor. Ve emruhum şura beynehum. Onlar kendi aralarındaki işi birbirlerine hep danışmak, sormakla.
Meşveretle.
Bak pazardan fasulye alacaksın. Ebu Zer, evladım sizin bulunduğunuz Keçiören semtindeki pazarlarda taze fasulyenin kilosu kaça ve hangi cins? Hocam kilosu 4,5 liradan satılıyor. Araka fasulye, araka bezelye neyse. Ve hatta aşağı sırık fasulye. Vahide soruyorum. Sizin bulunduğunuz Pursaklar bölgesinde çarşı pazarda fasulye kaça? Şuna. Benim bulunduğum yeri biliyorum. Aytekin geliyor. Aytekin evladım sizin bulunduğunuz efendime söyleyeyim Gölbaşı semtinde taze fasulyenin fiyatları ve hangi marka satılıyor? Hangi cins satılıyor? 8-10-15 kişiye soruyorsunuz. Bölgeleri düşünüyorsunuz. Ona göre ucuz ve kalite neredeyse oraya yönelip kar ediyorsunuz. Bu zenginleştirilmiş fikirler daima kârhanesine yazılır. Allah hep ortak akıl, ortak akıl, ortak akıl diyor. Bir kişinin aklı bir akıldır, iki kişinin aklı iki akıldır. Peygamberimiz dahi Allah tarafından ve şavirhum fil emr herhangi bir iş konusunda mutlaka sen etrafında sahabelere danış.
İstişare et.
Danışmadan herhangi bir iş yapma diyor. İşte bu tenkit meselesinde bu danışma, bilgili olma, sorma, soruşturma, investigation, konsensüs, ortak akıl, think tank kuruluşları, efendim söyleyeyim brainstorm, akıl fırtınaları bunlar insanı geliştiren en önemli entelektüel sıçramalardır.
Evet.
Bugünkü entelektüellerde bu tecessüs yok. İki satır okuyor, bildim diye çıkıyor. Bir de bakıyor ki 10 tane alternatif fikir varmış. Altında eziliyor ya hemen. Gençler çok toy.
Evet.
Bizim lafımızı dinlemezler. Başlarına gelir, ezilir, mahcup olurlar. Ondan sonra aa sen doğruymuşsun diye karşıma gelirler. Bu olayları ben yüzlerce defa yaşadım hayatımda.
Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzına sağlık. Muhterem dinleyenler, program 1. bölümün sonuna geldik. 2. bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli dinleyenler, programın 2. bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize Ruheyn bin Ahmet Hazretlerinden ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam, bu hakim kelimesini veli anlamında kullanıyor Ruheyn Hazretleri. Ve onun şöyle bir sözü var. Velayet makamına ulaşanlar diyor, halk için kolaylığı esas almalı, kendileri için zor alanı tercih etmeli. Dilerseniz bunda devam edebiliriz kıymetli hocam. Buyurun sayın hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenlerim, bugün bilim adamları hani ilim biliyorlar. Yani bilgili, malumat. Ama ilmin siyasetini bilmiyorlar. Kendilerine zorluğu, azimeti seçmeleri gerekiyor alimlerin. Halka da onlar zayıftır, avamdır. Böyle ağır yük altına giremezler. Onlara dinin kolay taraflarını yessiru ve la tuassiru, kolaylaştırın diyor Peygamberimiz. Zorlaştırmayın. Kolayını söylemek lazım. Yani sevindirin ve la tunefiru, beşiru ve la tunefiru, müjde verin diyor. Ve la tunefiru, nefret edip kaçırmayın diyor. Her şeyin bir kolayı var. Bir usulü var. İşte bu usulü günümüz alimleri bilmiyor. İlmin siyaseti. Bir gün İmam-ı Azam Hazretleri talebeleriyle ders yapıyordu. Kalabalıktı. Karı koca geldi. Ve ikisinin 5 tane çocuğu, hanım ağlıyor, kocası ağlıyor, 5 çocuk ağlıyor hüngür hüngür. Talebeleri de dinliyorlar. İmam-ı Azam derdiniz nedir dedi. Efendim dedi, şöyle bir durum var. Biz evlendik. 17 sene geçti. Bakın 5 tane çocuğumuz var. Dün bizim evimize ihtiyar bir hanım geldi, yaşlı. Eskiden bizim komşumuzdu. İkimiz de dedi ki, evladım dedi, bakın dedi, bu kızı ben 2 defa emzirdim. Seni de 3 defa emzirdim. İkiniz de benim mememi emdiğimiz için süt kardeşsiniz. Kendi çocuğumu da emzirdim. Bu hanımı da emzirdim. Ve seni de emzirdim. Ben emzirdim. Süt kardeşsiniz. Süt kardeş olunca boşanmak gerekir. 5 tane çocuk. İmam-ı Azam şöyle durdu, düşündü, düşündü. Alim olduğu için ilmin siyasetini biliyor. Cevap belli. Bir kere emziği zaman süt kardeştir. Boşanma gerçekleşecek. Ama boşanma olunca o 5 tane çocuğa ne olacak? Yazık olacak değil mi?
Evet.
Dedi ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Kadı İbni Ebi Leyla var dedi. Şehrin öbür tarafında. Onun da böyle bir medresesi. İşte orada bir talebelere ders verdiği yer var. Bu soruyu ona sorun. Ondan fetva alın dedi. Kadı İbni Ebi Leyla'dan. O da o devrin büyük alimlerinden. Gittiler karı koca. Gidince talebeleri İmam-ı Azam'a dediler ki, efendim bu soru basit bir soru. Yani birer kere emdikleri zaman süt kardeş olmuşlardır. Ve aralarında beynuneti kübra vuku bulmuştur. Yani büyük ayrılık vuku bulmuştur. Artık bunlar boşanmıştır. Yani sorun cevabı bu. Hepimiz biliyoruz. Siz de bizden daha iyi biliyorsunuz. Niye fetva vermediniz de Kadı İbni Ebi Leyla'ya niye yolladınız diyor. İmam-ı Azam dedi ki, benim fetvam sizin söylediğinizin aynısı. Yani bir kere emzirmesi süt kardeşliği için yeter. Kur'an-ı Kerim'e göre, bana göre öyle diyorum. Ama o gönderdiğim alim bu aileyi kurtarır diyor. Ben diyor bu fetvayı verirsem bunlar boşanır. O 5 tane çocuk annesi babası boşandığı için perişan olur diyor. Bakın aileyi beraber bütün tutma kaygısı var.
Evet.
Bu devirde kadın bir çocuğu var. Hemen kocasından ayrılıyor. Çocuk perişan bir şekilde psikolojik savrulmaya ve travmaya maruz kalarak büyüyor. Hem kendisi kendi başına bela oluyor o çocuk. Hem de toplumun başına bela oluyor.
Maalesef.
Üretici bir birey olmuyor. Kadın düşünmeli. Kocam sıkıntılı da olsa sonuna kadar sabredeyim. bu çocuk babasız kalmasın demeli. Bu devirde bu yok. Hemen. Düşünmek ki çocuk ruhen kaybedeceğim bu çocuğu. Bunu bilmiyor. Akıl küçük. Şimdi diyor Kadı İbni Ebi Leyla'ya gidecekler, ona soracaklar. Efendim başımızdan böyle bir olay geçti. İhtiyar bir kadın geldi. Küçükken beni 3 defa memesiyle emzirmiş. Eşimi de 2 defa memesiyle emzirmiş. Bizim durumumuz ne olacak diye Kadı İbni Leyla'ya soru soracaklar. Kadı İbni Ebi Leyla'ya göre erkek ve kadın aynı annenin memesinden 5 defa doyasıya emerse ancak o zaman süt kardeş olurlar diye fetva verecek diyor. O fetvaya göre bu evlilik kurtulur mu? Kurtulur.
Kurtulur.
Ben alimim biliyorum deyip şimdikilere sorsan hemen atlar güm diye cevap verir. Ve sosyal depremler meydana getirir. Cahil alimlerin yaşadığı bir devirdeyiz biz. Cahil alimlerin yaşadığı bir toplumu bilmiyor, sosyopsikoloji bilmiyor. İlmin siyasetini bilmiyor. Evet. İlmin siyaseti lazım. Sen alimsin, bilensin. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, bir kimse takva sahibi olur, ameli düzgün olur, imanı düzgün olur. Bir yanlış yaparsa ona 2 misli günah yazarız diyor. Ayet-i Kerim'i bu.
Evet.
Bilmeyene bir günah yazılır. Onun için bilenlerin hesabı ahirette ağır olacaktır. Onun için bilenler bundan dolayı azimetle, dinin zoruyla amel etmelidirler. Kolaya kaçmamalıdırlar. Dini sert yaşamalı ama yumuşak emretmeli. Bir vakit namaz kaçırdığı zaman kendisini "Ah, ben öldüm." demeli. O psikoza girmeli. Ama avan tabakasından birisi geldi. Efendim bugün öğleni sabah namazını kaçırdım. Üzülme oğlum, devam et. Namazı bırakma. Günde 3-5 vakit, 2 vakit de olsa yine kılmaya devam et. Zamanla 5 vakte alışırsınız. İyi olur. Hadi bakalım. Dua der yollar. Kolayını söyler.
Demesi lazım.
Kolayını emrediyor. Kendisine zoru emrediyor. Bu dönemde halk tabakası önemli bir kısmı derviş. Dini takva ile yaşıyor halk. Alim diye bildiğimiz ilahiyat camiası, ilahiyat gettosunun tanrıları dini ruhsat üzerine yaşıyorlar. Kolaylık üzere yaşıyorlar. Halk zorluk üzere yaşıyor. Bir gün Ankara müftüsü vardı. Karadeniz'di, kimdi adı unuttum da. Benim de müftüm olduydu o. Diyanet İşleri Başkanı da İlmihal'de yazdı hatta. Kıymetli bir hocaydı, severdim. İmamlardan birisi müftü efendiye makamında dedi ki, ha Lütfü Şentürk Hoca, iyi bir hoca, severim yani. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Ölmediyse Allah uzun ömürler versin. Lütfü Şentürk Hoca, imamlardan birisi konuşurken işte teheccüd namazına kalktım. Teheccüden sonra bir 10 sayfa Kur'an okum deyince Lütfü Şentürk Hoca ona dedi ki, yahu dedi, buyur hocam dedi. Ya hoca dedi, evet hocam dedi. Ya sen cemaat misin dedi. Yo imamım dedi. Ya teheccüd namazı cemaat kılar dedi. İmam kılar mı işte dedi. Evet. Yani ince bir ironi yaptı orada.
Bir ironi, evet.
Amelsiz alimlere vurgu yapıyor hocam. Alimler dine ihtiyaç var mı diyor. Her şeyi biliyorlar ya. Bilince bitti zannediyorlar. Ölünce Allah bildin mi diye sormayacak. Yaptın mı diye soracak. O kalın kalın 20, 30, 40 yıllık Sirasini, Mebsutunu okudun mu diye Allah soracak mı kimseye? Yok. Ama namazı herkese soracak.
Uygulamayı soracak.
Uygulamayı soracak. Bunu bilmiyor. Sen cemaat misin diyor.
Evet.
Ya hoca diyor, teheccüd namazını cemaatlar. İmam hiçbir zaman teheccüd namazı kılmaz ki diyor.
Güzel.
Durum bu. Kitap okuyup amel etmeyenlerde tevazu olmuyor. 45 yıllık akademik hayatımda gözümün gördüğü, yaşadığım self-experiment bu. Ya bireysel, tecrübem, denemem, gözümle gördüğüm, yaşadığım bu.
Tecrübe.
Biliyor, yaşamıyor. Kibirli oluyor. Biliyor, yaşıyorsa %90, %80 tevazulu oluyor. Bilmek, yapmamak kibre götürüyor. Yapmak, bilmemek tevazuya götürüyor. Bilmek ve yapmak o da tevazuya. Merkez amel. Amenu amelü salihat. İman ederler ve salih amel işlerler. Üçüncü bir yol bu kadar.
Evet.
Daha ötesi yok. Burada benim kastettiğim şu esas. Burada Ruhim avam tabakasına bir tanım getiriyor. Avam tabakasının hesabı hafif olacaktır biliyorsunuz.
Evet.
Adam bilmiyorum diyor. Şimdi bilmiyorum diyene ne dersiniz? Elin kolun bağlı kalıyor. Bilmiyor, hakikaten bilmiyor adam ya. Ve hatta iradesi zayıf işte. Özel bir donanımı yok. Bir alelade, böyle basit, simple bir insan. Böyle sofistike değil, ayrıntılı değil. Yani böyle bir insana karşı siz eliniz kolunuz her zaman benim her zaman bağlı kalmıştır. Yani evet. Bir yere gidemezsiniz böyle bir insanlarla. Bir şey yapamazsınız. Bir şey oluşturamazsınız. Onun için مَا لَا يُتْرَكُ جُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ. Azına yetiştiyseniz, yani çoğuna yetişemiyorsunuz.
Evet.
Azına yetişiyorsanız, azına yetiştiğiniz şeyi terk etmeyin. Yani çoğuna erişemediğinizin...
Azını da terk etmeyin.
Azını da terk etmeyin. Tamam, tamamını yapamıyorsun dinin ama yapabildiğini yap. İleride tekamül edersin, onlar da yapar hale gelirsin. Rahmetli Münir Derman Hoca, o sosyete kesimine, Çankaya kesimine İslam'ı anlatırdı. Psikologdu, felsefeciydi. Efendim söyleyeyim, hastane doktoru, ameliyat yapardı. Eleser Üniversitesi mezunuydu. Annesi Şeyh Şamil'in torunuydu. Annesi. Kadınların başörtüsü konusunda kapatırsanız iyi olur derdi. Ama başı kapatmak imani, imanla, inançla ilgili bir tekamülü gerektirir. Zamanla imanınız gelişir. Geliştiği zaman o iman sizi başınızı kapattırır derdi. Başınızı o zaman kapatın derdi. Şimdi ben yaptım ettim, evet kapatırsın ama yani içinde bir şey hissetmeyerek kapatırsın. Zamanla manasını anlarsın başörtüsünün, o zaman benimseyerek kapatırsın derdi. Bu da bir yöntem tabii. Yok, bu etrafında çok başı açık kadın vardı. O öldükten sonra o başı açık kadınların tamamı başını kapattı. Dediği gibi imani olarak belli bir kemalata, belli bir olgunluğa geldikten sonra imanları kapatmayı emretti. Şimdi açılan törenle saçını başına açanlara, plajlara gidip yüzenlere, sosyal medyada resimlerini yayınlayıp da like almaya çalışan Müslüman genç kızlarımıza veya Süslümanlara ne demek lazım? Ben onlara Süslüman diyorum, Müslüman demiyorum.
Evet, ağzınıza sağlık hocam. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.